Altı Nokta Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığında CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap da dahil olmak üzere, kitaplığımızdaki tüm kitaplar, görme özürlülerin yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Bu kitapların görme özürlülerin yararlanması dışında kullanılması, ticari ya da başka bir amaçla kopyalanması telif hakları yasası hükmünce kesinlikle yasaktır. Ancak, kitaplığımızca yetki verilen kuruluşlar bu kitapları çoğaltarak görme özürlülerin hizmetine sunabilir. Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı. Telefon 0232 483 3023. Web sitesi www.turguk.org. E-posta bilgi@turguk.org.
100 soruda siyasi düşünce tarihi. Profesör Doktor Murat Sarıca. Gerçek Yayın Evi. 7. baskı 1996. Okuyan Serpil Somel. Murat Sarıca 1926 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra bir süre avukatlık yaptı. 1956-1959 yılları arasında Paris Hukuk ve İktisadi İlimler Fakültesi'nde okudu ve günümüz Türkiye'sinde yasama yürütme ilişkileri konulu tezle doktor oldu. İstanbul Hukuk Fakültesi'ne asistan olarak giren Murat Sarıca, devlet doktrinleri ve kamu hukuku alanında çalıştı. Bu çalışmalarını bir yıl kadar Brüksel Üniversitesi'nde sürdürdü. 1967 yılında görevinden ayrılmak zorunda kaldı. 1968 yılında dışarıdan girdiği doçentlik sınavını kazanarak Fransa ve İngiltere'de emredici vekaletten yeni temsil anlayışına geçiş adlı teziyle doçent oldu. Tezi basılmıştır. 1969 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Umumi Hukuku Kürsüsü'nde öğretim üyeliği yaparken çalışmalarını bir öğretim yılı boyunca Londra'da sürdürmüş, İktisadi Ticari İlimler Akademisi, Siyasal Bilimler Yüksek Okulu'nda ve fakültesinde siyasi düşünce tarihi dersini vermiştir. 1979 yılında öğretime başlayan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nin kurucu üyelerindendir. Yeni kurulan fakültede siyasal tarih dersi veren Murat Sarıca, 1982'de profesör olmuştur. 14 Eylül 1983'te kaybettiğimiz değerli bilim adamı Murat Sarıca'nın çeşitli makale ve broşürlerinin dışındaki yayını Faşizm, Runa Ayba ile birlikte 1. baskı İstanbul 1962, 2. baskı İstanbul 1965, Anayasayı Niçin Savunmalıyız? 1961 Anayasasının Sosyal Niteliği İstanbul 1969, 100 soruda Fransız İhtilali İstanbul 1970-1981, Kıbrıs Sorunu E. Teziç ve Ö. Eski Yurt'la birlikte İstanbul 1975, Siyasal Tarih İstanbul 1980, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da barışı kurma ve sürdürme çabaları 1919-1929, İstanbul 1982. Giriş. Adasında tek başına yaşayan Robinson Crusoe'nun öyküsü düş olmaktan ileri geçemiyor. İnsan kendi varlığının farkına vardığı günden beri kendini toplum içinde yaşar bulmuş. Zamanla da toplumu kimin yöneteceği, yani siyasi iktidarın kullanılması sorunu çıkmış ortaya. Bu olayı doğal olarak siyasi iktidarın kaynağı ve kullanılış biçimi konusundaki düşünceler izlemiş. Ne var ki bu konuların çeşitli tabu ve dogmalardan kurtulup tartışma konusu haline gelebilmesi, insanlığın oldukça ileri bir aşamasının ürünü. Siyasi düşünce tarihinin konusu, siyasi iktidarın kaynağı ve kullanılışı ile ilgili olarak ileri sürülen görüşleri kronolojik bir sıra içinde vermek. Siyasi düşünce tarihi, geçmişin ve günümüzün siyasi olaylarını inceleyen siyaset bilimcisi için ön planda gelen bir kaynak olduğu gibi, İçinde yaşadığı toplumsal olayları ve yürürlükteki siyasi rejimleri kavramaya çalışan vatandaş için de önemli bir yardımcı, bir yol göstericidir. Biz siyasi düşünce tarihini yansıtabilmek bakımından olanakları sınırlı bu küçük kitapta ve 100 soru içinde konunun ancak genel bir panoramasını çizmeye çalışacağız. Önemli bulduğumuz odak noktaları üzerinde durmakla yetineceğiz. Siyasi düşünce alanında günümüzde bol yayına yol açmış olan akımların özeti yanında, bugün yürürlükteki bazı yönetim biçimlerinin temelinde yatan ama unutulmaya terk edilmiş ya da aşılmış düşünce ve akımlara da bütün tanımak bakımından geniş yer vereceğiz. Başlangıç noktası olarak eski Hint ve Çin'i değil, bireyin göbek bağını toplumdan ilk kez koparabildiği ve özgürce düşünmeye başladığı Yunan sitesini alacağız. Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminde ileri sürülen siyasi fikirler ise çoğunlukla şeriata dönüşten yana olanın dışındakiler, batıdan aktarılmış olduğundan bunlara ayrıca yer vermeyeceğiz. Doğrudan doğruya bu görüşleri aşan, bu görüşlerin ileri bir sentezi olan Kemalizm'e geçeceğiz. Kitabın amacı ne herhangi bir görüşün eleştirisini yapmak, ne de bir görüş hakkında övgüler düzmek. Düşünürlerin düşüncelerini ve düşünce akımlarını elden geldiğince nesnel bir biçimde özetleyerek yansıtmak. 1. Bölüm. İlk Çağ. 1. Yunan sitelerinde siyasi düşünce. Soru 1. Yunan siyasi düşüncesini belirleyen etkenler nelerdir? Belli bir toplumda ileri sürülmüş olan siyasi görüşleri değerlendirebilmek, her şeyden önce bu görüşlerin oluştuğu ortamı tanımakla mümkün. Sadece değinilen düşünürün düşüncelerini sıralamak, bu düşünürlerin anlaşılabilmesi için yeterli değil. Ayrıca o fikirlerin hangi ortamda ortaya çıktığını da bilmek gerek. Ne var ki kitabın olanaklarının sınırlılığı her çağ ve ülkeyi ayrı ayrı ele almamıza engel olacak. Ama Yunan düşüncesinin anlaşılabilmesi için Yunan siyasi ortamının aydınlığa kavuşması özellikle gerekli. Yunan sitesi, başka bir deyimle Yunan şehir devleti, bir siyasi düşünceler tarihi yazarının belirttiği gibi içinde yaşadığımız modern siyasi topluluklardan o kadar başkaydı ki oradaki siyasal, sosyal hayatı göz önüne getirmek oldukça geniş tasarım gücü gerektiriyor. Bu yüzden özellikle Yunan düşünürlerinin düşüncelerini anlayabilmek için önce bu düşüncelerin maddi temelini ve hareket noktasını meydana getiren kurumlara bir göz atmak gerekir. Şimdi sırasıyla bu kurumları görmeye çalışalım. A. Site. Yunan'da siyasi hayat site ile koşullanmış. Yunan'da site, bugünün modern devletinin birçok fonksiyonlarını yerine getiriyor. Böyle olmakla birlikte birçok bakımlardan modern devletten farklı nitelikleri de var. Yunan düşünürlerinin belirttiğine göre Buda gibi site de Tanrı'nın elenlere bir lütfudur. Site elenleri barbar kavimlerinden ayıran bir özelliktir. Site sadece bir şehir değildir. Bir ya da birçok şehirle birlikte onlara bağlı ve onları tamamlayan kırları da kapsayan bir siyasi birliktir. Yunanlı'nın bütün hayatı site tarafından belirlenmiştir. Vatandaşı siteye bağlayan salt hukuki bağlar değildir. Dinsel bağlar da önemli rol oynar. Çünkü her sitenin kendine özgü tanrıları var. Site aynı zamanda dinsel bir birlik. Dini bayramlar birer milli bayramdır da. Görüldüğü gibi site vatandaşı ile site arasında çeşitli ve sıkı bağlar var. Yunan siteleri arasında en önemlisi Atina sitesi. Sitelerin ortak özellikleri kendilerini bir tek uygarlığa, Yunan dünyasına bağlı saymaları. Siteler arası Yunan hukuku bir birlik duygusundan doğmuş. B. Kölelik. Kölelik ilk çağ uygarlıklarında önemli. Önemine göre de gizli kalmış bir kurumdur. Gizli kalmış derken Yunan demokrasisinden söz edildiği zaman Yunan sitelerinde uygulanan demokrasinin bugün için çelişik gibi gelen köleli bir demokrasi olduğunun çoğu zaman belirtilmediğini işaret etmek istiyoruz. O zamanın ilkel üretim araçları köleler tarafından kullanılmakta, daha doğrusu köleler üretim araçlarının fonksiyonunu yerine getirerek, yani günümüzde makinaların yaptığını ilkel bir biçimde yaparak Yunanlı vatandaşa boş zaman sağlıyorlar. Yaşamını kölelerin ürettikleriyle sürdüren, maddi ihtiyaçlarını bu yoldan karşılayabilen Yunanlı site vatandaşı da boş zamanını sitenin yönetimine ayırabiliyor. Böylece Yunan sitelerinde az sayıdaki vatandaşlar arasında uygulanmış olan doğrudan demokrasi köleler sayesinde gerçekleşebilmiş. Kölelik Yunan sitelerinde ne kamuoyu ne de düşünürler tarafından tartışma konusu yapılmıştır. Kölelik doğal bir kurumdur onlar için. Kölelerin durumunu düzeltmekten yana olan düşünürlere rastlanırsa da onlara siyasi yetkiler verilmesinden, onlara vatandaşlık haklarının tanınmasından yana olanı pek yoktur. Görüldüğü gibi ünlü Yunan demokrasisi kölelerin sırtından geçinen az sayıdaki vatandaşlara özgü bir yönetim biçimi olmaktadır. C. Yasa kavramı. Siyasi hayatın bizim için artık açıklığa kavuştuğu İsa'dan önce 7. yüzyıldan itibaren Yunan sitelerinin sınıflı toplumlar olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Bu dönemde eski toprak soyluları şehirlerde beliren tüccar, küçük esnaf ve zanaatkarlar karşısında gücünü kaybetmeye başlamıştı. Varlıklı köylüler toprakların bölünmesi sonucunda yoksullaşmışlardı. Isparta sitesi bu yapı değişikliklerini durdurmak ve sosyal yapıyı dondurmak için sert tedbirler almıştı. Bu yüzden Isparta'da hayat askerileştirilmiş, vatandaşlar siteye feda edilmişlerdi. Isparta'da amacın vatandaş değil site olduğu, vatandaşın ise bir araç olduğu açık olarak ortaya konmuştu. Öteki sitelerde ise sosyal sınıflar arasında denge kurmak kaygısı siyasi düşüncenin ana sorunu oluyordu. Bu dengeyi kısa bir süre için sağlayabilen fakat zamanla bir sınıfın aracı haline gelen tiranlıklar tek kişinin yönetimi yerini yavaş yavaş bir üstün hakeme bırakıyordu. Yasa. Böylece sınıflar arasında denge kurma çabası yasa kavramının güçlenip gelişmesine yol açmış Yunan'da. Atina sitesinde Solon, Drakon gibi yasa yapıcılar hep bu dengeyi sağlamak için çalışmışlar. Dengeden üretim araçlarına sahip olanlarla olmayanlar eşit durumdaydı anlamını çıkarmak yanlış olur. Dengeyi sınıfların birbiriyle çatışmasını ve böylece kamu düzeninin bozulmasını çeşitli yollardan önleyen durum olarak değerlendirmek gerek. Toplumdan göbek bağını özel mülkiyet yoluyla koparabilmiş olan Yunanlı, bir kişinin buyruğu altına girmektense yasalara boyun eğmeyi daha uygun görmüş. Tarihçilerin babası Herodot, "Bizim yasadan başka efendimiz yoktur" derken bu eğilimi dile getiriyor. Demek ki artık toplumdaki sosyal dengeyi sağlamaktan ya da sürdürmekten yana olan sınıflar, gerektiği zaman bunu kaba kuvvete dayanarak değil, genel, soyut ve sürekli kurallarla, yani yasalarla sağlayacaklar. Yunan sitelerinde demokrasiden ne anlaşılıyordu? Halkın yönetimi anlamına gelen demokrasi sözcüğünün aslı Yunanca. Ama demokrasinin beşiği olarak bilinen Yunan sitelerinin ve özellikle Atina sitesinin her zaman demokrasiyle yönetildiği sanılmasın. Yunan düşünürlerinin yapıtlarına bakacak olursak, birbirini izleyen üç yönetim biçiminden ve onun bozulmuş biçimlerinden sık sık söz ettiklerini görürüz. Monarşi zamanla tiraniye dönüşmekte, oligarşi kendi içinde yozlaşmakta, demokrasi ise aşırı bir biçimde uygulanınca anarşi haline gelmektedir. Herodot, üç ayrı kişinin üç yönetim biçimini savunduğu bir tartışma kalemi almış. Otanes, isonomia adı altında demokrasiyi savunur. Megabis için en iyi yönetim biçimi, az sayıda kişinin yönetimi olan oligarşidir. Darius'a, Pers kralının adı göre de tek kişinin yönetimi olan monarşinin üstüne yoktur. Görüldüğü gibi Yunan'da çeşitli yönetim biçimleri tartışılmakta, aynı zamanda da uygulanmakta. Tep sitesinde monarşinin, Isparta'da oligarşinin uzun zaman uygulanmış olduğu bilinen gerçekler. Atina sitesinde İsa'dan önce 5. yüzyılda uygulanan ve Perikles'in yücelttiği demokrasiden ne anlamak gerekir? Her şeyden önce yukarıda da değinildiği gibi Yunan demokrasisi büyük bir köle yığını üzerine kurulmuş. Demokrasi vatandaşlar içindir, yoksa köleler için değil. Yunan'da kimi insan emretmek, kimisi de emirlere baş eğmek üzere doğar. Yunanlı'ya göre vücudun ruha bağlı olması gibi köle de efendisine bağlıdır. Kölelik doğuştan olduğu gibi savaş hukukunun bir ürünüdür de. Perikles'e göre demokrasi olabilmesi için yasaların herkes için aynı olması, isonomia, sitenin işlerine katılmakta ise Goria, siyasi iktidara katılmakta Isokratia, eşitlik olması gerekir. Görüldüğü gibi Yunan demokrasisi eşitliğe özel bir önem veriyor. Böylece halkın oligarşinin saldırısına karşı koyması sağlanacağı gibi büyük aileler de halka dayanan bir tiraniden korunmuş olacaktı. Demek ki demokrasi aşırılıkları önleme, denge sağlama aracı. Ahlak kuralları içinde ölçülü olmak başta geliyor Yunan'da. Demokrasinin görevi işte bu ölçüyü sağlamak. Sırası gelmişken Yunan düşünürleri için ahlak ile siyasetin birbirinden kesin sınırlarla ayrılmadığını, iç içe geçmiş durumda olduğunu da belirtmek gerek. Yunan demokrasisi vatandaşlar arasında eşitliğe önem veren yanıyla klasik demokrasi anlayışından birçok bakımlardan ayrılıyor. Yunan demokrasisi mutlak bir demokrasi, yoksa liberal bir demokrasi değil. Ağır basan eşitçiliği ile daha sonra ortaya çıkacak yol ayrımında Rusoların, Robespierre'lerin demokrasisine 19. yüzyıl Avrupa burjuvazisinin liberal demokrasisinden çok daha yatkın. Unutmamak gerek, Yunan sitesinde özgür olan vatandaştır. Yani köle ve yabancıların metek dışında site yönetimine, kamu hizmetlerine katılan kişi özgürdür. Özgürlüğün ölçütü yönetime, yasaların yapılmasına katılabilmek. Yunan vatandaşı yasaların yapılmasına doğrudan doğruya katılabildiği gibi seçimle, kura usulüyle ya da sırası gelince kısa bir süre yönetici de olur. Daha kamu hizmetleri uzmanlık gerektirecek kadar karmaşık hale gelmemiş. Öte yandan o dönemde sitenin yüz ölçümü ve nüfus bakımından bugünün milli devletinden çok daha küçük oluşu Yunan sitelerinde doğrudan demokrasinin, vatandaşların tümünün kanunların yapılmasına katılmasının uygulanmasını kolaylaştırıyor. Yunan siteleri doğal, terk edilemez, devredilemez haklara sahip bireyler ile bu hakları çiğnemek için fırsat bekleyen, bu yüzden de yetki sınırlarının çizilmesine çalışılan devlet iktidarı arasındaki çelişmeye yabancıdır. Görüldüğü gibi Yunan'da özgürlük, yönetime katılmak anlamına gelmektedir. 19. yüzyılın liberal devletinden farklı olarak bireyleri çoğunluğun baskısından kurtaracak önlemler düşünülmemiştir. Bu dönemde Yunan'da felsefi düşünce gelişmeye başlamış, birçok düşünürler ortaya çıkmıştır. Bu düşünürler sitenin yönetimi konusuna da değinmişler. Ne var ki bu düşünürler daha çok evren, bilgi, yaşam konularında ileri sürdükleri görüşleriyle ün kazanmışlar. Soru 3. Yunan'da demokrasiye tepki nasıl kendini gösterdi? Eğer siyasi düşünce toplum hayatının, toplumun maddi yapısının bir yansımasıysa, İsa'dan önce 5. yüzyıl sonunda ve 4. yüzyılda demokrasinin Yunan sitelerinde artık yozlaştığını kabul etmek gerek. Çünkü bu dönemde artık Aristofanes demokrasiyi komedilerinde alaya almakta. Ksenofon ise demokrasinin bölünmelere, disiplinsizliğe yol açtığını, yöneticilerin genellikle yeteneksiz kişiler olduğunu ileri sürmekte. Isparta sitesinde yürürlükte olan otoriter rejimi yüceltmektedir. Sokrat demokrasinin anarşiye dönüşmesini önleyecek yolları aramaktadır. Eflatun ise ölümüyle yasalara sonuna kadar bağlılığını ispat eden hocası Sokrat'a baldıran zihnini içirten çoğunluğun kararlarının her zaman adil olduğuna inanmamaktadır. Daha önce de değindiğimiz gibi sınıflar arası bir dengeye dayanan Yunan demokrasisi acaba dengenin ne yönde bozulması sonucu yozlaşmaya giderek otoriter rejimleri çağıracak olan anarşiye yönelmiştir. Ksenofon'un bu konudaki çözümlemeleri çağımızın düşünürlerine örnek olacak açıklık ve berraklıkta. Ksenofon'a göre Atina sitesi bir deniz devletidir. Bu demektir ki Atina'ya varlığını ve görkemini sağlayan denizciler gemi yapımcıları ve donatıcılardır. Zamanla önemi artan bu zümre iktidara ortak olmak istemiş, eski toprak aristokrasisine karşı mücadelede site vatandaşların çoğunluğunu yanında bulmuştur. Tıpkı feodaliteye karşı mücadelesinde burjuvazinin ezinen köylüyü ve manifaktür işçilerini yanında bulması gibi. Ticaret burjuvazisinin iktidara ortak oluşu demokrasiyi getirmiştir. Bir yandan iktidara gelen tüccarların çıkarlarıyla çoğunluğun çıkarları arasında çelişkilerin yüzeye çıkmaya başlaması, öte yandan eski toprak aristokrasisinin kıpırdanışı demokrasinin eleştirilmesine yol açacaktır. Bu eleştirilerin bir kısmı doğrudan doğruya demokrasiye karşı çıkar. Otoriter rejimleri savunurken bir başka kısmı da demokrasinin, bilindiği gibi küçük bir azınlığın, vatandaşların demokrasisini, aşırılıklarını giderecek reformları salık veriyordu. Bu sonuculara en ünlü örnek Eflatun'dur. Ne var ki Eflatun'un görüşlerine yer vermeden önce günümüz siyasi düşüncesini dolaylı bir yoldan da olsa etkilemiş bir düşünürün, Herakleitos'un ve sufistlerin görüşlerine değinmeyi uygun buluyoruz. Soru 4. Efesli Herakleitos'a göre evren nedir? Yunan sitelerinde sosyal sınıflar arasındaki farklılaşmaların artmaya başlaması ve bu farklılaşma sonucunda egemen sınıfların çıkarlarını korumak amacıyla hitabet gücüne sahip profesyonel bir yönetici kadronun ortaya çıkışı demokrasinin yozlaşmasına yol açmıştı. Varlıklıların gittikçe güçlenmesi bireyciliğin de güçlenmesini doğurdu. Artık mutlak demokrasinin sosyal baskılarına baş kaldıran zengin azınlıklar ortaya çıkmıştı. Yunan'ın eşitçi demokrasisi sosyal farklılaşmaya karşı koyamaz olmuştu. İsa'dan önce 540-480 arasında yaşayan Herakleitos, eşitliğe inanmayan bir düşünür. Yığın dediği halk ona göre anlayışsızdır. Her şeyin dış görünüşüne takılıp boş inançlar içinde yuvarlanıp gider. Demek ki Herakleitos aslında elitçi, mutlu azınlıktan yana olan bir düşünür. Ama onu bizim için ilginç yapan yanı bu değil. Düşünürün bizi ilgilendiren yanı, nasıl İslam Arap düşünürleri aracılığıyla Ortaçağ Hristiyan düşüncesi Eflatun ve Aristo'dan etkilendiyse, Marx'ın diyalektik sedel eğitişim yönteminin de Hegel aracılığıyla Herakleitos'tan etkilenmiş olması. Herakleitos'a göre evren sürekli bir oluş, bir süreçtir. Evrende bu süreç içinde zıtlıklar sürekli olarak birbirini izler. Sıcak soğuk olur, soğuk ise sıcak. Yaş kuru olur, kuru da yaş. Evrende duran ve kalan bir şey yoktur. Bu sürekli oluş içinde durucu, kalıcı bir şey olduğumuzu sanırsak yanılırız. Düşünürün ünlü bir deyimiyle bir nehirde iki kez yıkanılmaz. Çünkü sular değişmiş, daha doğrusu akıp gitmiştir. Bugünkü nehir artık dünkü nehir değildir. Yalnız görünüşte dünkü nehirdir. Herakleitos'a göre evrende değişmeyen sürekli şeyler varmış sınısı, zıtlıkların bir süre için görünmemesinden doğar. Karşımızda aynı şeyin bulunduğunu sandığımız her yerde durum böyledir. Ne var ki bu değişme belli bir düzeni, belli bir ölçü ve yasaya göre olmaktadır. Bu ölçüye, bu yasaya Logos diyor Herakleitos. Logos evrene hükmeden yasadır. Düzen ve akıldır. Logos aynı zamanda Tanrı'nın kendisidir. Logos ateşle aynıdır. Düşünür evrendeki oluş ve akışı yöneten Logos'u ateş sayarak evrenin bir süreç olduğuna işaret etmek istemiş. Çünkü evrende her şey ateş gibi sürekli bir değişme içinde. Her şey ateşten çıktı, yine günün birinde her şey ateşe dönecek. Herakleitos'un düşüncelerini daha ileri götürmek konumuz bakımından gereksiz. Diyalektik yöntemin bu ilk kez ortaya konuşuna işaretle yetinelim. Ancak şunu da belirtelim ki Herakleitos'a göre savaş, zıtların savaşımı olduğu kadar adaletin de temelidir. İnsanlar arasında eşitsizliğe inanan ve bunu düzeltmeye kalkışmayan bir düşünür için savaşa bu anlamı vermek doğal sayılmalıdır. Soru 3. Sofizm nedir? Sofistler Atina'nın siyaset ve kültür bakımından geliştiği bir dönemde ortaya çıkmışlar. Bu dönem Yunanlıların İranlıları püskürttükten sonra demokratik bir düzen kurdukları dönemdir. Birçok yazara göre sofistler bu düzenin gereklerini yerine getirmeye çalışmışlar. Demokratik devlet düzeninde hele her vatandaşın geçici bir süre yöneticilik yapabileceği, her vatandaşın yasaların yapılmasına katılabileceği bir doğrudan demokrasi düzeninde insanın her şeyden önce güzel söz söyleme yeteneğine sahip olması gerek. Sofizm temelde hitabet sanatına dayanıyor. Sofistlere göre iyi söz söyleyebilmek insanın karşısındakini inandırabilmesi için gerekli. Bu tutum sofistlerin şüpheciliklerine uygun düşüyor. Herkes için geçerli olan genel bir gerçeğin varlığını yatsıyor sofistler. Ünlü sofistlerden Protagoras'a göre insan her şeyin ölçüsüdür. Başka bir deyişle doğru olan şey şu anda algılanan, duyulan, istenilen ve özlenilen şeydir. Böyle olunca insanın kendi görüş ve isteklerini başkalarına da kabul ettirmeyi bilmesi gerek. Görüldüğü gibi bir şeyin doğru olması demek, bir şeyin bu anda herhangi bir kimseye doğru görünmesi demek. Nitekim başka bir sofist, Gorgias da herkes için geçerli olacak doğru bir bilginin, genel bir bilginin olanaksızlığını göstermeye çalışır. Sofistler kendilerinden önce gelen düşünürlerin fizik dünyaya önem vermelerine karşın insanla ve insanlık tarihiyle ilgilenmeleri bakımından önemli sayılmalıdırlar. Nitekim Yunan'daki sofistler dönemiyle 18. yüzyıl aydınlanma dönemi arasında yakın bir benzerlik bulmak mümkün. Her iki çığırda kendilerinden önceki felsefe sorunlarını ele almış, her iki çığırda geleneğe ve boş inançlara karşı savaş açmış. Bu iki düşünce akımı toplulukla, ahlakla ve siyasetle ilgili olan bütün kurumların insanlar tarafından meydana getirilmiş olduğunu ileri sürer. Öyleyse insanlar tarafından meydana getirilen bütün bu kurumlar gene insanlar tarafından değiştirilip düzeltilebilir. O zaman sofistlere göre devlet nedir? Soru 6. Sofistlere göre devlet nedir? Bu soruya sofistler birbirinin karşıtı iki ayrı karşılık verirler. Ama öyle karşılıklar ki ikisi de çağdaş devlet doktrinlerinin en önemli görüşlerine temel olmuş. Bu farklı karşılıklar sofistlerin devletin nasıl meydana çıkmış olduğu hakkındaki görüşlerinin sonucu. Bunlardan biri siyasi düşünce tarihinde sözleşme kuramının, öteki ise kuvvet kuramının temelini meydana getiriyor. Protagoras ile Antifon sözleşme kuramını savunurlar. İnsan öteki canlı varlıklar arasında topluluk hayatı yaşamaya en çok gereksinim duyandır. Doğa insanın dışındaki varlıkların kimine keskin pençe, kimine keskin diş, kimine de soğuğa karşı koruyucu kalın kürk vermiş. Bu bakımdan insan bütün öteki varlıklara göre çok daha acınacak bir durumda. Doğanın esirgediği bu olanakları insanlar ancak topluluk halinde yaşayarak ve de birbirlerine karşılıklı yardım ederek sağlayabilirler. Bu gerçeği kavrayan insanlar toplu yaşamak gereğini duyunca aralarında iş bölümüne dayanan bir sözleşmenin esaslarını kurmuşlar. 17. ve 18. yüzyılın düşünürlerinin önemli bir kısmı da devletin kökeni konusunda aynı şeyi söyleyecek. Bunlar arasında bazıları bu sözleşmeyi demokrasinin temeli yapacak. Daha az sayıda düşünürse monarşiyi bu temele dayandırmak için çaba harcayacaktır. Sofistlere göre insanlar çıkarlarına uygun düşen bir sözleşme ile birlikte yaşama yükümlülüğü altına giriyor. Bütün insanların doğa karşısında aynı derecede güçsüz olduğu varsayımından kalkan sofistler, sözleşmeyi yapanların, başka bir deyimle devleti kuranların eşit haklara sahip oldukları sonucuna varıyorlar. Böyle olunca toplum hayatının nimetlerinden hepsinin aynı ölçüde yararlanması gerek. İnsanlar arasındaki tek ayrılık, topluluğu sürdürmek için her birinin ayrı bir iş görmesi, her birinin ayrı bir görevi yerine getirmesidir. İş bölümünden doğan farklılaşmanın önlenmesine ise yüzyıllar sonra bile tam çare bulunamayacak. Onun için sofistleri bu konuda eleştirmek biraz zor. 20. yüzyılın maddi koşullarının yarattığı bir kafa ile ilk çağlara bakmak ise anlamsız. Bazı sofistlerin izlediği bu düşünce sonunda toplumda bütün insanların aynı haklardan yararlanmaları gerektiği, onun için de en doğru devlet şeklinin demokrasi olduğu sonucuna varıyor. Sofistlerin bir ilginç yönü de ilk çağ filozoflarının pek cesaret edemedikleri bir adım atmaları. Kölelik kurumunu eleştirmeleri. Onlara göre aynı toplum içinde yaşayan insanların eşitsiz bir durumda olmaları toplumun temel yasasına, sözleşmeye aykırı düşüyor. Onun içindir ki sofistlerin düşünceleri pek hoş karşılanmıyor. Gelenekçi çevreler diş biliyor sofistlere. Sofistlerin bu konuda bir başka görüşü de savunduklarını belirtmiştik. Bu kuvvet kuramıdır. Kalikles, Trasmakos gibi sofistlerin savunduğu kuvvet kuramına göre devlet ve devletin çeşitli kurumları yine insan yapısı. Yani devlet gökten zembille inmiş. İnsanüstü bir yaratık değil. Bu düşünürlere göre devletin oluşturulması da bir sözleşme değil, kuvvet ve güç rol oynamıştır. Trasmakos'a göre insanlarda ağır basan gerçek içgüdü, başkalarına egemen olmak, kendi iradesini başkalarına kabul ettirmek. Yasa denilen şey, kuvvetlilerin zayıflara zorla kabul ettirmiş oldukları kendi iradelerinden başka bir şey değil. İnsanları kuvvetli ve zayıf olanlar diye ikiye ayırmak gerek. Kalikles, acizler, adalet ve ahlak gibi bir takım kavramlar uydurarak kuvvetlileri kuvvetlerini kullanmaktan vazgeçirmeye çalışırlar. Kuvvetliler bu hileye aldanmayacak kadar akıllı iseler kuvvetlerini kullanmaktan geri kalmazlar diyor. Bu görüş devletin temelinde sözleşme yerine onun zıddı olan savaş ve mücadeleyi görüyor. Yine bu görüşe göre devlet içinde herkesin aynı haklardan yararlanması söz konusu değil. Toplumun nimetlerinden kuvvetli olanlar yararlanacak, zayıf olan ise bundan yoksun kalarak yaşayacaktır. Sofistlerin burada özetlediğimiz görüşlerinden yeni çağ düşünürleri içinde kimler esinlenmemiş? İşte birkaç isim. Hollandalı Hugo Grotius, İngiliz John Locke, Thomas Hobbes, Fransız Jean-Jacques Rousseau ve İtalyan Niccolò Machiavelli. Soru 7. Eflatun'un Platon görüşlerinin ana çizgileri nedir? Eflatun neden idealist bir düşünürdür? İsa'dan önce 428'de Atina'da doğan ve İsa'dan önce 348'de yine Atina'da ölen Eflatun soylu bir ailenin çocuğu. Bir sürü site yöneticisi çıkmış aileden. Aslında onun da gözü yöneticilikte ama düşünceleri o zamanki yönetimle bağdaşmıyor. Kendi deyişiyle Atina demokrasisinin yarattığı bireyciliğe, çıkarcılığa, cehalete karşı. Ne var ki Isparta'nın otoriter yönetimine sempati duyan Eflatun, Isparta'nın askeri üstünlüğü sonucu Atina'da kurulan otuzlar oligarşisinden de bezmiş. Bir süre sonra yeniden uygulanan demokratik yönetim ise ünlü diyaloglarında baş yeri verdiği sevgili hocası Sokrat'ı milattan önce 399'da ölüme mahkum ediyor. Eflatun özlediği yönetimi Atina dışında kurmayı tasarlıyor ve yurt dışı gezilere çıkıyor. Sicilya'da Siraküza sitesinin kralını eğiterek amaçladığı yönetim biçimini kurma deneyi başarısızlıkla sonuçlanıyor. Atina'ya dönüşünde bir okul kuruyor. Adı Akademia. Eflatun akademide 40 yıl kadar öğretmenlik yaptı. Yapıtlarını ise diyaloglardan meydana getirdi. Bu diyaloglarda baş konuşmacı Sokrat. Ne var ki diyaloglarda Sokrat'ın savunduğu fikirlerin ne kadarının gerçekten Sokrat'ın olduğu, ne kadarının Eflatun'un kendi fikirleri olduğu belli değil. Eflatun bu diyaloglarında neyi savundu? Her şeyden önce felsefe olarak güçlü bir idealizme, iftikariye, düşüncecilik. Bilindiği gibi genel anlamda idealizm, her türlü varlığı düşüncenin ürünü ya da düşüncenin kendisi saymak. Yoksa günlük dilimizde kullanıldığı gibi ülkücülük değil. Maddi gerçeklere oranla maddi olmayan ilkelerin daha sağlam ve asli bir varlığı olduğunu söylemek ve maddi gerçeklerin bu ideal varlıklardan türediğini ileri sürmektedir idealizm. Temelde günümüze kadar süre gelen kavga hep idealizm ile onun karşıtı olan materyalizm, maddiye, özdekçilik arasında. Eflatun'a göre birbirinden bütünüyle ayrı iki evren var. İdealar evreni, görünüşler evreni. İdealar evreni öncesiz ve sonsuz olan, değişmeyen, ideal varlıkların evrenidir. Buna karşılık görünüşler evreni sürekli bir değişiklik içinde bulunan ve sonlu varlıkların evrenidir. Asıl var olan yalnızca şeylerin ideaları, yani değişen ve mükemmel olmayan algıladıklarımızın gerisindeki mükemmel ve sürekli birimlerdir. Bizim duygularımızla algıladıklarımız ise şeylerin salt, yalın kat görünüşü, asıl var olan ideaların gölgeleri ancak. İdealar bölünemeyen, ezelden beri var ola gelen, değişmeyen, kendi başlarına var olan gerçekler. Evrende var olan bütün varlıkların ilk örnekleridir idealar. Görüntüler evreninde yaşayan insanlar, bir mağarada bulunan ve arkaları mağaranın kapısına dönük olan varlıklara benzerler. Bu varlıklar güneşli bir havada mağaranın duvarında kapının önünden gelip geçenlerin ancak gölgelerini görürler. Ünlü mağara sembolünde anlatılmak istenen, insanların tıpkı mağarada yaşayan varlıklar gibi gerçekleri değil, yalnız bu dünyaya yansıyan gölgeleri görebileceklerini belirtmek. İşte devleti de bu idealardan hareketle kurmak gerek. Eflatun'un savunduğu kurmak istediği devlet, ayrıca ülkücülük anlamında da ideal bir devlet. Eflatun öyle bir devlet, daha doğru bir deyişle öyle bir siteyi özlüyor ki henüz yeryüzünde eşine rastlanmamış, ancak idea olarak mevcut. Eflatun ütopyacı, düş kuruyor ama felsefi bakımdan tutarlı bir düş. Kendisinden sonrakilere de geniş ufuklar açacak bir düş. Eflatun'a göre insan hayatının temel amacı erdem. Bunun topluma yansıması ise adalettir. Eflatun'a göre erdem olsun, adalet olsun, öğrenilebilir ve öğretilebilir. Öyle bir toplum kurmak istiyor ki Eflatun, eğitim yasaların yerini tutsun. Toplumun düzeni eğitim yoluyla sağlanabilsin. İdealar evreninden hareket ederek ideal toplum kurmak isteyen Eflatun'un öğretisini ideokrasi veya sofokrasi diye adlandırıyor bazı yazarlar. Şimdi de ideal devletin nasıl kurulacağını biraz daha yakından görmeye çalışalım. Soru 8. Eflatun, Devlet adlı kitabında nasıl bir düzen öneriyor? Eflatun'un siyasetle ilgili 3 önemli diyaloğu var. Devlet, devlet adamı ve yasalar. Devlet adlı diyaloğunda getirdiği düzen daha sonra kaleme aldıklarından hayli farklı. Eflatun ideokrasisini bütün ayrıntılarıyla ancak devlette bulabiliriz. Daha sonra yaşlılık çağında ödünler vermeye başlıyor. İdeal toplum kurulamadığına göre ehven-i şer ile yetinmek zorunda kalıyor. Eflatun'un devlet adlı yapıtı politika ile felsefe arasındaki bağı açık olarak ortaya koyuyor. Ona göre gerek özel yaşamı gerek kamu yaşamını düzene koyacak olan, doğru yolu gösterecek olan felsefedir. Sofistlerin şüpheciliğine, kaba gerçekçiliğine, içgüdülere göre yaşama felsefesine karşı savaş açıyor Eflatun. Sofistlere karşı bu savaşa adalet fikrinden hareket ederek girişiyor. Devlet, insanların bir araya gelerek kendi iradeleriyle kurdukları bir kurum değil, bir organizmadır, bir bütündür. Devlet, büyük çapta bir insan, insan ise küçük çapta bir devlettir. Öyleyse adalet nedir? Adaleti insandan önce devlette, yani sitede aramak gerek. Çünkü site büyük çapta bir insan. Şu halde siteden adaleti okumak daha kolay. Harfler daha büyük ve okunaklı. Eflatun'da adaletin sağlanış yoluna geçmeden önce önemli bir noktaya daha burada değinmekte yarar var. Eflatun'da birey amaç değil. Zaten bütün Yunan ahlakı bireylere verdiği öğütte sitenin çıkarını ön plana almış. Yanılmamak gerek. Yunan'daki demokrasi de 19. yüzyıl liberal demokrasisi değil. Kamu özgürlüklerinin önemi daha anlaşılmamış. Demokrasinin gerçekleşmesi için yönetime katılmak yetiyor. Ne var ki demokrasinin uygulandığı dönemlerde bireyciliğin gelişme gösterdiği de bir gerçek. Ama çoğu düşünür bu durumu yeriyor ve önleme çareleri aranıyor. Eflatun'da bireyin amaç değil, araç durumunda olması organizmacı görüşe uygun. Organizmacı görüşe göre birey organizmanın bir selülünden başka bir şey değil. Bireyin bir selül gibi önceden saptanmış bir görevi var. O sadece bu görevi yerine getirmekle yükümlü. Nitekim Eflatun'a göre sitede çeşitli ihtiyaçlar ve bunları karşılayacak çeşitli sınıflar var. Bunlar arasında adalet nasıl sağlanacak? İşte sitenin gözetici ve geleceğin yöneticilerinden, silahı elinde bulunduran muhafızlarından başlamalı. Bunları her şeyden önce çok iyi eğitmek gerek. Ruhları ve bedenleri ayrı ayrı eğitilmeli, müzikle, matematikle ve jimnastikle. Fakat sitenin adil muhafız ve yöneticilere kavuşabilmesi için eğitimin yanı sıra başka yardımcılara gereksinim duyuyor Eflatun. İki önemli kurumu düzenlemek, daha doğrusu ortadan kaldırmak gerek. Bunlar özel mülkiyet ve aile. İkisi de toplumun birliğinin sağlanmasına engel. Sitenin muhafızlarının ne evleri olacak ne de toprakları. İhtiyaçlarını öteki çalışan sınıflar sağlayacaklar. Bu sınıftan kadınlar da muhafızlık görevine katılacak ve hiçbiri bir erkek muhafızda sürekli olarak birlikte yaşayamayacak. Herkes herkese ait. Ne babalar çocuklarını tanıyacak ne de çocuklar babalarını. Evlilik kolektif, amacı muhafızlar soyunun üstün yetenekli kişilerden oluşmasını sağlamak. Böylece muhafızların mülkiyet ve aile gibi tutkuları olmayacak. Kendilerini bütünüyle siteye adayabilecekler. Bu muhafızların içinde en yetenekli olanlar 30 yaşından sonra bir yandan görevlerini sürdürecek, öte yandan da başta felsefe olmak üzere çeşitli konularda sıkı bir eğitimden geçirilecekler. Böylece 50 yaşından sonra yönetici olabilecekler. Bunlar filozof krallardır. O zaman filozof kimdir diye sormak gerekiyor. Filozof bilen kişidir. İyi bilen kişi filozoftur Eflatun'a göre. Görüldüğü gibi Eflatun çeşitli sınıfların var olduğu hiyerarşik bir toplum düzenini öneriyor. Başta filozof krallar, yöneticiler geliyor. Bunları muhafızlar izliyor. Arkadan gelenler ise çiftçiler, sanatkarlar ve tüccarlar. Bunlar sitenin yüksek çıkarlarıyla yakından ilgili olmadıkları için mülk edinebilirler ve aile kurabilirler. İşte sitede adaletin sağlanması bu hiyerarşinin ve uyumun sürdürülebilmesine bağlı. Eflatun için komünizmin babası diyenler de var. Görüldüğü gibi Eflatun'un amacı sosyal sınıfları kaldırmak değil, aksine muhafaza etmek. Komünizmin ekonomik açıdan bireylerin hayat düzeylerini düzeltmeyi amaç edinmesine karşın Eflatun için siyasi amaç ön planda geliyor. Ayrıca Eflatun'un önerdiği komünist düzen toplumun bir sınıfı, yöneticiler sınıfı için. Eflatun eşitçi bir toplum kurmayı düşünmüyor. Sadece yönetici sınıfın ahlakının bozulmamasına çalışıyor. Eflatun'un reformculuğu buraya kadar. Soru 9. Eflatun'a göre iyi ve kötü yönetim biçimleri nedir? Eflatun'un kurduğu ideokrasi veya sofokrasi dediğimiz yönetim biçimi, eğitime ve yöneticilerle muhafızlarının iyi yetiştirilmelerine bağlı. Eğitimde gösterilecek bir ihmal, kadın erkek ilişkilerinin yanlış kurulması ya da mülkiyet özlemi derhal yönetim biçiminin yozlaşmasına yol açabilir. Bu bozulmadan doğan rejimin adı timokrasidir. Yani savaşçıların diktatoryası çıkar ilk olarak karşımıza. O da zenginlerin diktatoryasına dönüşür. Oligarşi olur. Ona tepki olarak kurulan demokrasinin yozlaşması ise tek kişinin diktası olan tiraninin yerleşmesine yol açar. Böylece en doğru adaletli site ile adaletsiz site arasında bir kısır döngünün varlığı çıkar ortaya. Eflatun'a göre de en kötü rejim şüphesiz tiranidir. Ne var ki demokrasiyi eleştirirken de gizli bir zevk duyduğu anlaşılır yazdıklarından. Onun için Perikles dönemi eşit olmayanlara eşit sayan, eğitime önem vermeyen bir anarşi döneminden başka bir şey değil. Bu tür bozulma toplumların alın yazısı olduğuna göre Devlet Adamı adlı yapıtında yavaş yavaş kendi ideal toplumundan ödün vermeye başlar Platon. Yasaların varlığını kabul etmek zorunda kalır. Yasaların bir görev olduğunu kabul etmesi onu bu kez mükemmel olmayan yönetim biçimlerini sıralamaya götürür. Yönetim biçimlerinin sıralanışı Fransız İhtilali'ne kadar siyasi edebiyatın vazgeçilmez konusu olmuş. Bu sıralamayı Herodot başlatır. Bir kişinin iktidarı monarşi, birkaç kişininki aristokrasi, çoğunluğunki demokrasi. Eflatun'un Devlet Adamı adlı kitabında iyi yönetimle kötü yönetim arasındaki ölçüt her yönetimin kendi koyduğu kurallara uyup uymamasıdır. Monarşi keyfiliğe dönüşürse tirani olur. Aristokrasi oligarşi olur. Ilımlı demokrasi ise aşırı demokrasi, anarşi olur. Bu açıdan değerlendirilecek olursa iyi bir yönetim monarşi de olabilir. Aristokrasi de. Ama aristokrasiye Eflatun daha fazla yakınlık duyuyor. ehvenişer ile yetinmek zorunda kalan Eflatun, bir adım daha atarak yaşlılık eseri olan yasalarda karma bir yönetim biçimini öneriyor. Soru 10. Eflatun, Yasalar adlı kitabında nasıl bir devlet düzeni öneriyor? İdeal sitenin yasaya başvurmadan eğitim yoluyla ve filozoflar tarafından yönetilmesinden yana olan Eflatun'un son kitabına Yasalar adını vermesi hayli ilginç. Yaşlı Eflatun artık yasaların erdemine inanıyor ve onları gerekli buluyor. Yasaların yanında daha önce kusur saydığı başka şeylere de göz yumuyor zorunlu olarak. Özel mülkiyete de, aile kurmaya da ses çıkarmıyor artık. Site her vatandaşa bir parça toprak verecek. Vatandaşların sayısı neden belli değil ama 5040 olacak. Sitenin verdiği toprağın genişliğini vatandaş hiçbir yoldan 4 mislini çıkaramayacak. Varlıklı ile yoksul arasında farkın artmamasına dikkat ediyor Eflatun. Sitenin uyumunu en çok bu fark bozar diyor. Evlenme de denetim altında olacak. 30-35 yaş arasında herkes evlenecek. Devletin anayasası ise karma bir anayasa olacak. Bilgeliği ve aklı temsil eden monarşi ile özgürlüğü temsil eden demokrasinin karması. Fakat Eflatun bu karma rejimi kurarken yine de monarşiyi, hatta aristokrasiyi demokrasiden daha ağır basar duruma getirmeye çalışıyor. Kusurları olan bu devlete, devlet adlı yapıtındaki ideokrasiden ne katmak mümkünse katmadan yapamıyor yine de.